Ayrım 17.
5. Sizi göndereceğimiz yerlere gidebilecek misiniz? Böyle bir soru gelirse bilin ki büyük bir olasılıkla sizi kent dışına göndermeyi düşünüyorlar. Eğer yanıtınız hayır olursa işi alamayacaksınız demektir. Çok istediğiniz bir işse evet deyin ve şirkette bir süre sonra kendinizi kanıtladığınızda ağırlığınızı koyarak kent dışı işleri olabildiğince aza indirebilir veya bütünüyle sıyrılabilirsiniz. 6. Neler sizi sinirlendirir? Bu noktada bir melek pozuna girip hiçbir şeye sinirlenmem gibi inandırıcı olmayan sözlerden uzak durun ve iş yaşamında olabilecekleri göz önüne alarak randevularına geç kalanlar, verdikleri sözlerde durmayanlar gibi örnekler verin. 7. Sizi en çok etkileyen kişi kim olmuştur? Bu soruya bir tek isim vererek girin. Okuldaki bir öğretim görevlisi, eski patronunuz veya bir yazar gibi. Ama bu ismi verirken nedenini açıklamaya hazır olun. Profesör İz bana analitik okumayı öğretti. Onun sayesinde okurken ve dinlerken ana fikri ve yardımcı öğeleri bulup çıkarabilmek bana hem iş hem sosyal yaşamımda yardımcı olmuştur diyebilirsiniz. 8. Sağlık sorunlarınız var mı? Doğruyu kısa bir biçimde söyleyin. Daha fazla bilgi isterse soracaktır. 9. Ne gibi kararlar size zor gelir? İnsan olduğunuzu ve bazı şeylerin size gerçekten zor geldiğini itiraf edin. Yalnız itirafları da fazla ileriye götürmeyin. Örneğin, iki iyi elemandan birini işten çıkarmak zorunda kalırsam bu bana çok güç gelebilir. Veya, bir bayiye satışların giderek düştüğünü ve böyle giderse anlaşmayı bozmak zorunda kalabileceğimi söylemek zor gelir gibi yanıtlar hem gerçekçi hem de size gölge düşürmeyecek cinsten. 10. Bugüne dek yaptıklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada alçak gönüllülüğü bırakıp başarılarınızı sıralayacaksınız. Öyle ya, siz kendi başarılarınızla gurur duymaz anlatmazsanız onlar da ne diye sizinle uğraşsınlar? Yaptıklarınızı, başarılarınızı bir başkasının başarısını anlatır gibi anlatın. Gereksiz çekingenlik de kötü, gereksiz övünmelerdi. 11. Firmamızda ne kadar bir süre kalmayı düşünüyorsunuz? Çoğu firmalar bir eleman alırken evlilikte olduğu gibi ölüm bizi ayırana dek tutumuna girerler. Öte yanda tamamen teslim olmamış birini de ellerinden kaçırmak istemediklerinden, üretkenliğimi sürdürüp kendimi geliştirdiğim sürece gibi bir yanıt verebilirsiniz bu aşamada. 12. Bugüne dek en büyük başarınız neydi? Alınmayı düşündüğünüz işle bağlantılı bir veya iki başarı öykünüz hazır bulunsun. Onları özet olarak anlatın. Okulu yeni bitirmiş biriyseniz, okuldaki veya yazın çalıştığınız yerdeki başarınızı anlatabilirsiniz. 13. Referans olarak kiminle görüşebiliriz? Referans olarak verebileceğiniz kişilerin adlarının düzgün biçimde daktilo edilmiş listesi elinizin altında bulunsun. Referanslarınız değişik alanlardan olursa daha iyi. Akademik alandan birinin yanı sıra ünlü iş adamları kulübünün bir saygın üyesi gibi. 14. Eğitiminize devam etmeyi düşünüyor musunuz? Bu soruyu yanıtlarken iyi düşünün. Eğer başvurduğunuz iş daha yüksek bir eğitim düzeyi gerektiriyorsa ve siz de böyle bir eğitim yapmayı düşünüyorsanız söyleyin. Hatta hangi dalda, hangi profesörle, hangi saatlerde okula gideceğinizi bile anlatın. Böylesi iyi düşünülmüş, planlanmış bir amaç onları etkileyecektir. Ama öte yandan, yüksek düzeyde eğitimi pek de gerekli ve yararlı görmeyenlere dikkat edin. Onlar sizin bu amacınızı o firmada uzun süre kalmayacağınız anlamına da çekebilirler. 15. Patronunuzun kadın veya erkek olması sizi etkiler mi? Böyle bir soru sorulduğunda patronunuz büyük bir olasılıkla karşı cinsten olacaktır. Eğer tereddüt ederseniz işe alınmayabilirsiniz. 16. Bundan 5 yıl sonra ne yapıyor olmak istersiniz? Burada sizin durumunuzda birinin 5 yıl içinde yapabileceklerini ve yapamayacaklarını gerçekçi biçimde düşünün. Pek çok kişi bu sorunun cevabını iyi hazırlanmadığı ve mesleği onu nerelere kadar götürebileceğini bilemediğinden veremeyecektir. Yok eğer 5 yıl sonra kendinizi başka bir firmada veya o firmanın başka bir bölümünde görüyorsanız dikkatli konuşun. Sizinle iş görüşmesi yapan kişiye ondan daha yüksek bir pozisyonda olmak istediğinizi söylemek sizin açınızdan sakıncalı olabilir. 17. Bu tür bir iş için ne gibi bir eğitim gördünüz? Bu sorunun yanıtı özgeçmişinizde olduğu halde yine de soruyorlarsa demek ki bir de sizden duymak istiyorlar. Kısa ve öz bilgiler verin. Veya yeni mezunsanız okulda öğrendiklerinizden söz edin. 18. Bundan önceki işinizden ne sebeple ayrıldınız? Hiçbir vakit eski patronunuzu kötülemeyin. Olumlu bir tutum içine girin ve ayrılma nedeninizi doğru olarak anlatın. Yalan söylemeyin çünkü onlar isterlerse doğrusunu rahatlıkla öğrenebilirler. Muhasebe konusunda görüş ayrılıklarımız vardı. Bu nedenle işe devam edemeyeceğimi anladım. Ama itiraf etmeliyim ki orada çalıştığım sürede pek çok şey öğrendiğim gibi bir yanıt müstakbel patronunuzu da olumlu etkileyecektir. 19. Boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Bazı durumlarda sadece işiyle meşgul olanlar şirkete yararlı olmayabilir. Örneğin, satış elemanlarının sevimli ve pek çok konuda rahatça konuşabilen kişiler olmaları beklenir. İlgi alanı geniş bir satış elemanı daha çabuk diyalog kurabilecektir veya arkadaş çevresi geniş olan biri işleri daha kolay yürütebilecektir. Bu nedenle işten başka hobileri olanlar ve arkadaş çevresi geniş olanlar bazı işler için yeğlenirler. 20. Daha başka işlere de başvurdunuz mu? Günümüzde iş arayanların birkaç yere birden başvurması çok doğal. Onun için çekinmeden söyleyin. Ayrıca çeşitli yeteneklerinizin olması da değerinizi artıracaktır. 21. Sizce en iyi yanınız nedir? İnsanları severim gibi genellemelerden kaçının. Onlar kesin ve net yanıtlar istiyorlar. Örneğin, sözüme sadığımdır deyip bunu açıklayın. Geçen yaz çalışırken bir gezi imkanı ortaya çıktı ama sırf iş sahibine söz verdiğim için geziye gitmeyip işi yarıda bırakmadım. 22. Sizce kusurlarınız nelerdir? Şaşırmayın. Bunu soran büyük bir olasılıkla sizi beğendi ama emin olmak istiyor. Bu tür bir soruyu cevap yerine şakayla geçiştirirseniz veya kusursuzum derseniz sizin kendinizi yeterince tanımadığınızı düşünecektir. Öte yandan tüm kusurlarınızı sergilemeniz de beklenemez. Öyleyse kusurlarınızı iş alanında başarınıza yönelik biçimde ortaya koyun. Örneğin halkla ilişkiler bölümünde görev almak için yanıp tutuşuyorsanız en büyük zaafım insanlara olan gereksinimimdir. Etrafımda birileri olmadığımı başarılı olamıyorum diyebilirsiniz. 23. Sizce patronunuzun size karşı görevleri ne olmalıdır? Burada da öğrenmek istedikleri sizin ne gibi durumlarda patronunuza başvurmayı düşündüğünüzdür. Her konuda, her ayrıntıda ona koşacak mısınız yoksa genel politika doğrultusunda kararları ona danışıp gerisini kendiniz mi çözeceksiniz? Başına buyruk değil ama inisiyatif alabilen birini yeğliyorlar genelde. 24. Maaş olarak ne düşünüyorsunuz? Büyük firmalar belirli işler için belirli maaşlar koyarlar ve bu noktada hele de yeni iş hayatına giren biri için pazarlık pek söz konusu değildir. Onun için bu aşamada siz ne uygun görüyorsunuz diyebilirsiniz. Öte yandan çok özel bir eğitim görmüşseniz veya iş alanında yol almış ve daha şimdiden kendinden söz ettirir duruma gelmişseniz o vakit siz de bir rakam öne sürebilirsiniz. Yalnız bu soruyu yanıtlamadan önce siz iş hakkında fikir edinmeli, bu arada da onların sizi beğenmesini istemelerini sağlamalısınız. Daha önce çalıştığınız yerde aldığınız maaşı sorduklarında doğruyu söyleyin. Eğer maaşınız düşükse o işte size bağlanan prim, sigorta gibi ekstraları da bildirin. 25. Sizin soracağınız sorular var mı? Elbette. İş arayan biri soracak sorum yok derse öyle bir yanlış yapıyor ki ya işi kaybedecek ya da istemediği bir işte takılıp kalacaktır. Öte yandan soracağınız sorular size değer kazandıracaktır. Ciddi, iyi düşünülmüş, akılcı sorular tüm eleman arayanları etkiler. Sizin o işe ve sorumluluğa hazır olduğunuzu gösterir. Size daha yüksek maaş verilmesini ve sizinle görüşen kişinin sizi diğer iş arayanlardan ayırarak anımsamasını sağlar. Neler soracaksınız? İşle ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Birkaç örnek. 1. Neden bu iş için yeni birini istiyorsunuz? Öyle ya, neden şirketteki diğer çalışanlar o işi yapmıyorlar da yeni biri aranıyor? Buradaki açıklama yapacağınız iş hakkında aydınlatıcı olacaktır. Belki de iş öylesine sıkıcı ki kimse yapmak istemiyor. 2. Bana yeni alacağım görevde teşkilatın neresinde olacağımı söyleyebilir misiniz? Bu noktada tam olarak nerede durduğunuzu anlayacaksınız. Patronunuzun kim olacağını, sorumluluklarınızı ve ilerleme şansını da yanıtlardan çıkarabileceksiniz. 3. Son 5 yıl içinde bu göreve kaç kişi getirildi? Eğer o işe getirilmiş kişi sayısı yüksekse, ya iş cazip olmadığı için kısa sürede terk ediliyor ya da iyi çalışan eleman çabuk terfi ettiriliyor anlamına gelebilir. Bunu da anlamaya çalışın. 4. Bu görevden ayrılanlarla görüşebilir miyim? Karşınızdaki isteksiz davranırsa şüphelenmekte haklısınız. 5. Firmanın en büyük sorunu nedir? Dikkatle dinleyin, anlamaya çalışın. Belki de batmakta olan bir gemiye binmek üzeresiniz. 6. Terfi edebilmek için benden beklenenler nelerdir? Sizinle görüşen kişiyi bu soru rahatsız ederse, size terfi ettirmeye niyetleri yok demektir. Öte yandan yardımcı olursa not alın. Bu bilgiler size yararlı olacaktır. 7. Kuruluşunuzda çalışanların elde ettikleri başarıları bana anlatabilir misiniz? Burada da anlatılan başarılara göre kendinizi tartabilecek, belki de bu şirketin sizin yeteneklerinizin altında bir çalışma yeri olduğunu keşfedeceksiniz. Ya da maaş isterken daha cesur olabileceksiniz. 8. Bu iş için benden başka kaç kişi size başvurdu? 9. Kuruluşunuzun amaçlarını ve varmak istediği düzeyi bana söyleyebilir misiniz? Bu soruya alacağınız yanıta göre kendiniz 3 veya 5 yıl sonra o firmada düşünebiliyor musunuz? Sizi yanıtlayan abartıyor mu? Onun anlattıkları sizin firma hakkında yaptığınız araştırmaya uyuyor mu? 10. Bu kuruluş çalışanlarına ne gibi ekstra yardımlarda bulunuyor? Dikkatle dinleyin. Tutarsızlıklar var mı? Yoksa haberiniz olmayan bir takım ek yardımlar mı öğrendiniz? 11. Bu görevi alırsam benden tam olarak bekledikleriniz nelerdir? Bu soruda da sizden ne bekledikleri ortaya çıkacaktır. Gerçekçi bir iş planı mı yoksa günde 12 saatlik bir mesai mi? 12. Başka kentlere gitmem istenecek mi? 13. Eğer beni işe almaya karar verirseniz aşağı yukarı ne zaman haberim olur? Bu sorunun yanıtı da sizi günlerce kuşkulu bir beklemeden koruyacak, aynı zamanda görüşmeyi yapana da elini çabuk tutması için nazik bir uyarı olacaktır. 14. Eğitim ve yeteneklerim hakkında sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Burada da yanlış anlamalar olmuşsa onları düzeltme olanağını sağlamış olacaksınız kendinize. Ve sessizlik. Konuşmalar, sorular, yanıtlar bitti ve sessizlik. Bu sessizlik sizi rahatsız ediyor. Bir şeyler söyleyip boşluğu doldurmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Aslında hiç de öyle değil. İş adamları bu sessizliklerin bazen de sizi tartmak, gergin bir durumda kendinizi nasıl idare ettiğinizi görmek için yapıldığını söylüyorlar. Konuşma bitip ortalığı sessizlik kaplayınca, öylece olduğunuz yerde bekleyin ve sakin olun. Beklemediğiniz bir soruyla karşılaşınca hemen paniğe kapılıp bir yanıt uydurmayın. Tam tersine, daha önce böyle bir soruyla karşılaşmamıştım. İzin verirseniz biraz düşünmek istiyorum deyin. Soruyu soran bu dürüstlüğünüzü takdir edecek, ayrıca da konuşmadan önce düşünme alışkanlığı edinmiş olduğunuzu beğeniyle karşılayacaktır. Son dakika hazırlıkları. İyi bildiğiniz gibi öğrenciler sınav öncesi son dakikaya kadar bilgilerin üzerinden geçer, düşüncelerini toparlamaya çalışırlar. Bu tekniği bir görüşmeden önce de uygulayabilirsiniz. 1. Görüşmeye gitmeden önce okuduğunuz, öğrendiğiniz tüm bilgilerin üzerinden geçin. 2. Son anda edindiğiniz en yeni bilgileri, satış sonuçları, yeni sözleşmeler gibi bir kenara not edin. 3. Firmanın önemli kişilerinin işini ve pozisyonlarını anımsayıp anımsamadığınızı kontrol edin. 4. Firmanın parasal durumunu bilin ve anlatmaya hazır olun. 5. Size sorulabilecek soruların üzerinden geçin. 6. Sormak istediğiniz veya merak ettiğiniz önemli soruları özenle hazırlayın. 7. Bu görüşmeyi size sağlayan kişilerin isimlerini veya olayları, tavsiye mektuplarını zihninizde bir sıraya koyun. Bütün bu bilgileri kafanızın içinde belli bir plana göre sıraladınız mı, tüm görüşmeyi rahatlıkla yürütebilecek duruma hakim olabileceksiniz. Diğer başvuranlar çeşitli konulardaki bilgisizlikleri nedeniyle panikleyip gereksiz konuşmalar yaparken, siz bilginiz, hazırlıklı olmanız ve kendinize güveninizle sizinle görüşen kişiyi olumlu yönde etkileyebileceksiniz. Bu konudaki son gelişmelerden biri de yeni işe alınırken uygulanan personality profil denilen bir kişilik testi. Bu test eğitim ve yeteneklerin yanı sıra kişilik açısından o kişinin söz konusu işte başarı sağlayıp sağlayamayacağı hakkında daha sağlıklı karar verebilmek için yapılıyor. Böylece işveren, işletme bölümünü bitirmiş bir gencin kişilik testine bakarak, çıkan sonuç diyelim dışa dönük bir kişilikse, onun satış bölümünde, içe dönükse şirket içi yönetim işlerinde daha başarılı olabileceğini kestirebiliyor. Aynı testi sadece işverenler değil, iş arayanlar da kendilerine uygulanmasını istiyorlarmış. Burada da amaç, gencin kendi kişiliğinin özelliklerini bulup çıkarması ve kişiliğine uygun işe başvurması oluyor. Kişilik testi ayrıca kişinin farkında olmadığı yeteneklerini ortaya çıkarması açısından da yararlı, çünkü çoğu kez kendimiz ve yapmamız gerekenler hakkında şartlı düşünüyoruz. Koşullandırılmış düşüncelerimiz oluyor, ille de şu olacağım ya da ille bu şirketin o bölümünde çalışacağım gibi. Oysa kendimizi biraz daha iyi tanısak, şartlanmaları bir kenara bıraksak, belki de hiç aklımıza gelmeyen bir bölümde çok başarılı olacağız. Örneğin, ille lider olup şirketin birinci adamı olmayı aklına koymuş biri, belki farkında değil ama onun asıl yeteneği şirketin ikinci adamı olmakta yatmaktadır. Şartlanmaları bir kenara bırakıp, kendine ve kişiliğine uygun olduğundan huzur içinde çalışıp başarılı bir ikinci adam mı olmak daha iyi, yoksa sırf istediği için liderliği oynayıp, sonra da şirketin başı olarak başarısız ve bu nedenle de mutsuz bir müdür olmak mı daha geçerli? Bu testler kişilerin gerçekçi olmalarına yardımcı olurken, daha doğru bir seçim yaparak pek çok düş kırıklığını dengellemektedir. Tabii ki bu kesin kes böyledir denmiyor ama bu tür kişilik testleri en azından yardımcı oluyor. Ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan bu test oldukça pahalıymış ama uzun vadede, hele de yararlı olursa, buna değeceği anlatılıyordu Panorama dergisinde. Sekreterlik. Bunca eğitimden sonra sekreterlik yapamam diyen bazı gençler çok yanılıyorlar. Önünüze çıkan her fırsatı değerlendirmesini bilmelisiniz. Pek çok ünlü iş adamı ya da iş kadını işe sekreterlikle başlamış. İstedikleri alana kadar şirkete sekreter olarak adımlarını atmışlar. Çalışkanlıkları ve yetenekleri sayesinde adım adım yükselerek çok daha sorumlu görevlere getirilmişler. Bunun örneklerini yayıncılıkta, otelcilikte, turizmde ve pek çok iş alanında görmek olası. Sekreterliği sevdiniz diyelim. O zaman da sekreter olarak başarılı olduğunuzda, bir süre sonra patronun sağ kolu haline geldiğinizi ve pek çok işin sizden sorulduğunu, patronunuz seyahatteyken şirketi adeta sizin yönettiğinizi göreceksiniz. Sekreterliği sakın küçümsemeyin. iyi bir sekreter, bir firma veya genel müdür için vazgeçilmez bir elemandır. Bir mühendisin gitmesi onu pek o kadar etkilemeyecek ama iş sekreterine gelince onu alıkoymak için elinden geleni yapacaktır. Bu nedenle bazı iş adamlarının öğütleri doğrultusunda ister firmaya ayak atabilmek, sonra da yükselmek için sekreter olun, ister bu işi sevdiğinizden o vazgeçilemeyen sekreterlerden biri olmak arzusunu taşıyın. Başarılı olmak için çalışkanlığın yanı sıra işin püf noktalarını da bilmeniz gerek. 1. Bir işi neden yaptığınızı bilin. Böylece işiniz daha zevkli, daha doğru ve anlamlı olacaktır. 2. Yapacaklarınızı daima planlayın. 3. İşleri takip etmek ve sonuçlandırmak için elinizden geleni yapmayı prensip edinin. 4. Güvenilir olun. 5. Bilmiyorum veya umurumda değil tavrı içine girmeyin. 6. Akıllı olun. Özel sorunlarınızı kendinize saklayın. Neleri konuşup neleri konuşmamanız gerektiğini ayırt edebilin. 7. Güler yüzlü ve nazik davranın. Etrafınızdakilere karşı hoşgörülü ve yardımcı olun. Gün gelir sizin de onların desteğine ihtiyacınız olabilir. Büronuzda dostluk havası estirin. 8. Sabahları büroya her zaman vaktinde, hatta 5-10 dakika önce gelebilecek şekilde kalkın ve hazırlanın. 9. Gün boyu görünüşünüze özen gösterin ama bunun için de tuvalette saatlerce kalmayın. Büronuzda fazladan bir çift naylon çorap, çorabınız kaçtığında bu önleminiz için kendinize kocaman bir öpücük vermek isteyeceksiniz. Bir şişe kolonya, çizmelerle gidip geliyorsanız iş yerinde giyebileceğiniz bir çift rahat ayakkabı ve yedek makyaj malzemesi bulundurun. 10. Çalışma saatlerinde yerinizde bulunmaya özen gösterin. Gözünüz saatte olmasın, hemen fırlayıp gitmek istermişçesine. 11. Sekreterin yaptığı iyi işin yöneticiye de yansıyacağını unutmayın. Sizden gelen böylesi bir destek patronunuzu size minnettar bırakacaktır. 12. Nazik olmak için vakit ayırın. Dışarıdan arayan birine hırçın bir sesle yarım yamalak bilgi vermek yerine nazik biçimde cevap verin. Sadece birkaç dakikanız alacaktır ama böyle bir davranışla karşınızdakini fethedeceksiniz. Ve unutmayın ki o sinirli anınıza rastlayan kimse firmanız için çok önemli biri olabilir. 13. Bir işin ardından ne geleceğini, ne istenebileceğini tahmin etmeye çalışın. Amirinizin yeni isteğini daha o belirtmeden yerine getirin. 14. Kullandığınız malzemenin maliyeti hakkında fikriniz olsun. Daima firma çıkarlarını gözetin. 15. Yapılan işler hakkında görüş ve fikir sahibi olun. Ancak amiriniz sizden gelecek eleştiri ve uyarılardan hoşlanmıyorsa sorulana kadar fikrinizi kendinize saklayın. 16. Odanızdaki araç gereçleri ve malzemeyi dikkatli ve özenli kullanın. 17. Başkalarının sizden iş yerinde olanlarla ilgili bilgi alma amacıyla yaptıkları konuşmaları engellemeyi prensip haline getirin. 18. İşinizle ilgili bildikleriniz gizli kalmalıdır. İşinize ve patronunuza sadık olun, ağzı sıkı olun. 19. Gerektiğinde inisiyatifi almaya hazır olun. Kendinizi yetiştirin. Steno bilmiyorsanız öğrenin. Bilgisayar kurslarına, dil kurslarına gidin. Firmanızın yaptığı işle ilgili kurslara yazılarak kendinizi geliştirin. 20. Büronuzda hoş bir hava estirin. Bir vazo edinip taze çiçekler koyun. İşle ilgili ve güncel konuları içeren dergilerden alıp bekleme odasındaki sehpanın üzerine gelenlerin okuyabilmesi için koyun. Ve yüzünüzdeki parlak gülümsemeyle iş hayatına da bir pırıltı katın. İş hayatında yazılı olan ve yazılı olmayan bazı kurallar. Bundan sonra amacınız işinizde başarılı olmak, yani yükselmek. Tabii ki bu işe girdiğinizin üçüncü günü gerçekleşmeyecektir. Bir süre çalışacak ve kendinizi kanıtlayacaksınız. Ve bu arada yavaş yavaş kendinize şu soruları sormaya başlayacaksınız. Acaba başarılı olmanın sırrı nedir? Neden bazıları çabucak terfi edip yükseliyorlar da diğerleri oldukları yerde kalıyorlar? Üstelik onlar da çalışkan ve şirketlerine bağlı oldukları halde. Bu noktada bazı yanılgılara düşmemek gerek. İşlenen tema şudur. Çalış, şirketine bağlı ol, mutlaka ödüllendirileceksin. Oysa gerçek pek de öyle değildir. Başarılı olmak için çalışkan ve sadık olmak yetmemektedir. Ben işimi yapıyorum, her söyleneni yerine getiriyorum. Öyleyse neden daha dün gelen terfi ettirildi de ben hala aynı yerdeyim? Bu tür yakınmalar ne çok duyulur iş dünyasında. Başarılı olmak için sadece çalışkan olmak yetmez demiştik. Bunun nedenini kavradığınız an siz de başarı yolunda adımınızı atmak üzeresiniz demektir. Her iş kendine özgü yetenek ister. Acaba gönlünüzde yatan görevle sizin yetenekleriniz birbirine uyuyor mu? İşte az önce nedenini kavramanız gereken durum buydu. Dış ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde her konu bilimsel olarak ele alındığında orada meslek danışmanları var. Biz bunu meslek danışmanı olarak Türkçeleştirebiliriz. Bu kişiler insanlara iş hayatı ile ilgili bilgi veriyor, yardımcı oluyor, kendilerini tanımalarını sağlıyor ve bu bilgiler ışığında onların meslek yaşamlarını beraberce yönlendiriyorlar. Şimdi böyle bir meslek danışmanının iş hayatında yükselmek isteyen gençler için hazırladığı yazısından bir derleme yapmak istiyorum. Yükselmek isteyen genç önce kendisinin o düzeyde bir eleman olduğunu kanıtlamak zorunda. Büyük firmaların patronları denenmemiş kişileri üst düzeyde göreve getirmek konusunda çekingen davranıyorlar. Bunun nedeni risklerin yüksek olmasının yanı sıra denemenin pahalıya patlayabileceği korkusudur. İşte bu nedenle en çalışkan eleman bile otomatikman terfi ettirilmez. Önce patronunuzu o işin üstesinden gelebileceğiniz konusunda inandırmanız gerek. Yükselmek istiyorsanız gönlünüzde yatan görevi iyice incelemelisiniz. Tıpkı bir dedektif gibi araştırın. O görev için gerekli olan asıl yetenekleri bulmaya çalışın. O tür görevlerdeki başarılı insanları inceleyin. Kanımca bunu bulmanın en iyi yolu bu kişilerin becerileriyle kendi becerilerinizi karşılaştırmak. Özel bir beceri ve yetenekleri var mı? Müşterilerle diyalogları nasıl? Konuşmaları akıcı ve inandırıcı mı? Liderlik nitelikleri var mı? Yoksa daha çok yönetici olarak mı belirginleşmişler? Plan ve programlamada mı başarılılar? Pazarlık yapmada mı iyiler? Şirket için yararlı bağlantılar kurabiliyorlar mı? Ya kişilikleri nasıl? Sessiz ve dostça bir yaklaşımları mı var, yoksa gerektiğinde sert olabiliyorlar mı? Titizler mi? Sosyal açıdan başarılılar mı? Kişiliklerini yüksek düzeydekilerin arasında bocalamadan kabul ettirebiliyorlar mı? Bu arada insancıl yanı güçlü kişilerin her zaman başarılı oldukları yanılgısına da düşmeyin. Bazı görevler için sırasında kimsenin gözünün yaşına bakmadan davranabilen kişiler geçerlidir. Bir başka görevde ise daha diplomatik davranış ve konuşma biçimini becerebilen kişiler başarılıdırlar. Örneğin hükümetle, işçilerle veya müşterilerle çalışırken. İşte bu anahtar beceri ve yetenekleri saptadıktan sonra oturup düşünün. Bu size göre bir iş mi? Siz de bu tür davranabilir, böyle bir pozisyonda rahat çalışabilir misiniz? Bazen çalışanlar bu anahtar becerileri tam olarak bulup çıkaramadıklarından başarılı olamazlar. Buna örnek olarak bana başvuran bir genç kadının öyküsünü anlatmak istiyorum diyor bu meslek danışmanı ve devam ediyor. Sakatlar için kurulmuş bir vakıfta çalışan bu genç kadın dilsiz çocuklara öğretmenlik yapıyordu. İşini seviyordu. Çalışkandı, amacı vakfın planlama bölümünün başına gelmekti. Ama onu bir türlü terfi ettirmiyorlardı. Zekiydi, kendine güveni vardı. Ona patronunun yapıp da onun yapmadığı ne gibi işler olduğunu sorunca her şeyi ben yapıyorum diye yanıtladı. Planlama bölümündeki her şey benim elimden geçiyor. Bu kez sorumu daha değişik biçimde yönelttim ona. Peki senin yapmadığın ama patronunun yaptığı bir şey var mı? Elbette dedi. Bütün gün oturup telefonla arkadaşlarıyla çene çalıyor. Soruna yaklaştığımı hissederek arkadaşları kimler diye sordum. Onun her yerde arkadaşı var dedi genç kadın. Vakfın içinde, dışında, hükümette, diğer vakıflarda, her yerde. Sorunu bulmuştum. Planlama bölümünün başındaki kişinin çeşitli alanlarda tanıdıkları olması vakfa yardım alabilmesi açısından önemliydi. Ve gerçekten de soruşturmayı biraz daha derinleştirince patronun bütün gün telefonda konuşmasının sadece gevezelik etmek için olmadığını ortaya çıkardı.